Ayrım 7, sayfa 60. Birkaç saat sonra Tracy'nin bilinci, uyuşmalar, çok şiddetli baş ve kas ağrıları ile birlikte geldi. Ne kadar süredir baygın halde kaldığı hakkında bir fikri yoktu. Düşünceleri karmakarışıktı. Ağzının içine kum doldurulmuş gibi kuru, pütürlüydü. Çatlak dudaklarını ıslatabilmek için dilini dudağına götürdü. Kuru bir fırçaydı sanki dudakları üzerinde gezinen. Çok susamıştı. Derin bir soluk aldı. Beklemeye koyuldu. Sanki onu izliyorlarmış gibi birkaç dakika içinde iki adam aynı kıyafetlerle kapıda göründüler. Demir menteşelerin sürtünme sesleri odada yankılandı. Tracy bu adamlarla birlikte bile olsa odada yalnız kalmak istemiyordu. Günaydın Tracy. Umarım seni fazla bekletmedik. Su. Ancak fısıldayabildi. Özür dilerim. Susuz bırakmak bizim yöntemlerimizde yoktur. Arkasındaki sürahiden metal bardağı bir tane doldurdu ve kızın dudaklarına götürdü. Tracy koca bir yudumda bardağı bitirdi. Cevabınızı sabırsızlıkla bekliyorum Tracy. Ve şehirde biraz turlayıp alışveriş yapmak için. Pis domuz. Şişman adamın yüzündeki gülümseme bir anda koyu, sert bakışlara dönüştü. Yağlı yüzünde çizgiler belirdi. Adam aynı sakin tavırla arkasını dönüp çantasına doğru yöneldiğinde Tracy'nin engel olamadığı bir anlık öfkesi yerini korkunun ağırlığına bırakmıştı. Şişman adam çok sakin, "Patron eğer istediği cevabı duyamazsam hayal gücümü kullanabileceğimi söyledi. Aslında benden tek istediği görünür yerlerinizde bir iz bırakmamak." Bu arada çantasını açmış içinde bir şeyler karıştırıyordu. Çantaları göstererek "Zaten buna niyetim yoktu. Biliyor musunuz, bunların bir kısmı aslında sizin hayatınızı kurtarmak için. Yani eğer gerekirse. Çalışmamız sırasında size kontrolümüz dışında bir zarar vermek istemeyiz," dedi. Adam ameliyat aletlerine benzer sivri, kesici, uzun, kısa, soğuk görünümlü metal aletleri masanın üstüne serdiği örtünün üzerine özenle dizdi. Tracy çantadan çıkan her aleti masaya koyulana kadar izliyor, ardından bir yenisi geliyordu. Masanın büyük bölümü bu metal aletlerle doldu. "Onunla ne yapacaksınız?" Kız sesindeki titremeyi kontrol edemedi. "Tracy, sana işin doğrusunu anlatayım. Bütün bu tören masadaki aletleri işaret etti. Kabul etmen için sana sunulan teklif. Hepsi koca bir yalan. Aslında bizim için her şeyi yapacaksın. Bunu sen de biliyorsun. Tek önemli nokta bu bir saat sonra mı olacak, bir gün sonra mı? Bilmende yarar var. Bir haftadan uzun süre direnen olmadı. Bence olamazdı da. Acı eşiğin ne kadar sınırsız olursa olsun, biz oraya yaklaştıkça direnmenin ne kadar anlamsız olduğunu anlarsın. Ele vermeni istenen kişi ister annen olsun, isterse kardeşlerin. İnan bana onları elinle teslim etmen zaman meselesi olurdu." Adam şimdi bir ilaç şişesinden şırıngaya dikkatlice bir sıvı çekiyordu. "İstersen bu iğneden sonra konuşuruz." Tracy sadece adamın yüzüne baktı. İğne damarına kolayca girdi. Kalp atışlarının hızlandığını hissetti. "Biraz önce verdiğim ilaç senin sinir sistemine ve beyin kimyasallarına etki eden bir başka ilaç. Geçen birkaç saniye içinde zaten istenen yere ulaştı. Basitçe söylemek gerekirse hayatında yaşamadığın mutsuzluğu, korkuyu sana yarım saatliğine yaşatacak. Ama bu sıradakilerin yanında yine de hiçbir şey. Yani bence." Tracy ter içinde kalmıştı. Alnında biriken ter damlaları yavaşça süzülüyor, alev alev yanan yüzünde geziniyordu. Ömründe hiç böyle bir şey hissetmemişti. Çıldıracak gibi oldu. Bir an bunun için dua bile etti. Haykırmak istedi. Dudaklarından inlemeler duyuldu. Adamın konuştuğunu görüyor ama hiçbir şey anlayamıyordu. Aslında umurunda da değildi. İlk kez ölmek istedi. Adam metal bardağı kızın dudağını yerleştirmeye çalışıyordu. Aradan yarım saat geçmesine rağmen geçen dakikalar tam anlamıyla yıllara dönüşmüştü. Dudağında hissettiği ıslaklığı bütün gücüyle içine çekti. Düşünceleri düzene giriyor, dahası düşünebiliyordu. Adam söylediklerinde haklıydı. İstediklerini yapması zaman meselesiydi. Geciktirmek elindeydi. Ama bu sadece daha fazla acı çekmesi demek. İstediklerini alacaklardı. "Ondan ne istiyorsunuz?" Adam onun yavaş yavaş yola geldiğini anlayıp omuzlarını düşürüp cevap verdi. "Bilmiyorum Tracy. Tek bildiğim adamının başı dertte. Ve birileriyle görüşmen gerekiyor. Tabii bizim için. Eh, biz de çok yakınlarında olacağız." Adam göstere göstere elindeki beyaz plastik eldivenleri çıkarıp masaya fırlattı. "Patronu çağırayım mı bayan? Yoksa eldivenlerimi çıkarmasa mıydım?"
"Çağır seni şiko."
Yarım saatin sonunda patron şişman olanla birlikte odadaydı. İçeri girip sigarasını şişman olana yaktırdıktan sonra söze başladı. Bizimle işbirliği yapmak istemenize sevindim bayan. Dediğim gibi siz akıllı bir kızsınız. Başka şansım var mıydı? Evet bayan, şimdi konumuza gelelim. Öncelikle seyahatleriniz boyunca sadık yardımcılarım size eşlik edecek. Rahatınızın yerinde olduğundan emin olmalıyım. Şişmanın suratına her zamanki sırıtması oturmuştu. Seyahatleriniz bayan, doğru duydunuz. Bunu hem bir iş hem de tatil gezisi sayın. Peki nereye? Bakın genç bayan, bu da şu an için aramızda sır olarak kalsın. Yanınıza almanız gereken eşyalar konusunda arkadaşlarım yardımcı olur. Şimdi tekrar etmeme gerek yok ama bize sakın ama sakın bir oyun oynamaya kalkmayın bayan. Arkadaşlarım böyle bir durumda haber vermek için sizi öldürmeye yetkililer. Anlayışlı olun, bu çok önemli bir görev. Tracy gözlerini adamınkilerine dikmiş, dikkatle söylenenleri dinledi. Eğer kaçmaya çalışırsa adamların gözlerini kırpmadan onu öldüreceklerinden emindi. Adam demir kapının ardında kayboldu. Bobo kızın el ve ayaklarını çözdü. Ayağa kalkmasına yardım etti. Yürümek hiç bu kadar zor gelmemişti kıza. Moraran el ve ayak bileklerini ovuşturdu. Masadan destek alarak birkaç adım attı. Şişmanın yardım etmek için koluna girme çabasını onu kuvvetle iterek cevap verdi. Aksak adımlarla güneşin gözlerini yakan ışıklarını aldırmadan kızın eşyalarını toparlamak için kaldığı otele doğru yola çıktılar. Gambia, şimdiki zaman. Şahinler geldikleri kamyonlara yanlarına kurtarılan jandarma subaylarını da alarak bindiler. Ali komutan onlara hareket etmeden önce bir süre beklemelerini söyledi. Askerler kamyonların içinde beklerken tam alarm durumundaydılar. Elleri tetikte bekliyorlardı. Gambiyalı askerler de aynı şekilde ormanı gözleyip herhangi bir haydut ateşine karşı dikkatli olmaya çalışıyordu. Ali komutan bir araçla ileriye gidip yolun güvenli olup olmadığını anlamaya çalıştı. Ancak buna tek başına karar vermesine imkan yoktu. Afrika'da ormanlık bir alanın ortasında tek başlarına silahlı bir gruptular ve her türlü saldırıya sonuna kadar açık haldeydiler. Ali komutan yapacak başka şeyi olmadığını bildiğinden yola çıkma emri verdi. Kamyonlar yavaşça harekete geçtiler. Şahinlerin hepsi çok hassas bir durumda olduklarının farkındaydı. Ne zırh koruması ne de ağır silahları vardı. Hepsi çok iyi savaşçıydı ama şu anda bulundukları konumda dua etmekten başka çareleri yoktu. Araçlar bir süre ormanlık alanda yola devam etti. Ancak bir süre sonra yolun gittikçe çamurlanmaya başladığını gördüler. Bu yoldan gelmişlerdi ve gelirken burada çamur olduğunu kimse hatırlamıyordu. Gambiyalı jandarmaları taşıyan bir kamyon daha ilerilerinden hareket ediyordu. Bir süre sonra kamyonun durduğunu gördüler. Adrenalin seviyeleri gitgide artmaya başlamıştı. Askerler operasyonlarla ilgili enerji akışını içlerinde hissederlerdi. Genelde operasyon tempolara uyumlu olurdu. O tempo bozulmaya başladığında ise doğal savaşçı refleksleri onlara bir şeylerin ters gitmekte olduğunu söylerdi. Şimdi de aynı şey olmuştu. Operasyonun temposunu bozan bir olay çıkmıştı karşılarına. Üstelik Gambiyalı askerlerin buruşan yüz ifadesine bakılırsa bu beklenen bir şey de değildi. Ali komutan araçtan inip koşarak çamurlu alanı inceleyen jandarmaların yanına gitti. Aralarında hararetli bir tartışma oluyordu. Belli ki Ali komutan olana sinirlenmiş ve bir an önce kendilerini ana yola çıkarmalarını istiyordu. Yüksek bir tepenin yamacına doğru park etmiş duran kamyonlar motorlarını susturdu. Gereksiz yere benzin harcamanın anlamı yoktu. Görülen oydu ki belli bir noktadan sonra yol tamamen çamura dönüyor ve trafiği kesiyordu. Bu yolu zorlamak demek kamyonların batağa saplanması demek olacaktı. Şahinler henüz operasyonu bitmiş gibi algılamıyordu. Pek çok silahlı adam ormana dağılmıştı ve bunların toplanıp tekrar saldırmayacaklarını kimse bilemezdi. Şahinlerden bazıları araçlardan inip kamyonlardan bir miktar uzakta koruma halkası oluşturmaya başladılar. Bunu planlı yapmamışlardı. Eğitimleri onlara böyle davranmaları gerektiğini söylüyordu. Kurtardıkları rehineler de ellerine birer silah almışlar ve yaşadıkları olayın şokunu üzerlerinden atmaya çalışıyorlardı. Ali komutan ileriden gördü onları. Koşarak yanlarına geldi. Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Koruma çemberi oluşturduk efendim. Ben yapın dedim mi size? Nereden çıkarıyorsunuz? Bilmiyoruz komutanım. Bu olanlar hoşumuza gitmiyor. Her an bir saldırı yiyebilirmişiz gibi geldi nedense. Ali komutan bir şey söyleyemedi. Dudaklarını sıkıp başını salladı ve tekrar jandarmaların yanına gitti. Orhan ve Mahmut da araçlarından inmiş ve kendilerine uygun pozisyon araştırması yapıyorlardı. Genelde tek çalıştıkları için öyle durumlarda da tek başlarına hareket ederlerdi. Orhan'ın keskin nişancı tüfeği sürekli olarak doluydu. 5 mermisi vardı. Eğer kendilerine bir saldırı olursa hiçbirini boşa sallamayacağını biliyordu. Ali komutan karar vermeye çalışıyordu. Gökyüzünde güneşin sıcaklığını hissetmeye başlamışlardı ama hava çok kararsızdı sanki. Her an bir yağmur yağabilecekmiş gibi görünüyordu. Bulutlar hızla şekilleniyor ve tekrar ortadan kayboluyorlardı. Hep beraber inip yürüyebilirlerdi ama bu intihar anlamına gelebilirdi. Bu nedenle bu seçeneği aklından çıkartmıştı. Yardım beklemeleri de uzun sürerdi. Gambiya Hava Kuvvetleri'nin hepsini bir seferde alacak kadar helikopteri yoktu. Gambiyalı jandarma komutanı sadece onları helikopterle göndermeyi önermişti ama Şahinler buna karşı çıkmıştı. Geldikleri gibi beraber dönmeliydiler. Aslına bakılırsa bütün Şahinleri bir iki helikoptere doldurup uçak savar ateşine maruz bırakmak da en az yolu yürümek kadar tehlikeliydi. Geriye tek bir seçenek kalıyordu. O da tali yoldan geri dönmek. Ancak o yol daha yüksekten geçiyordu. Az ilerideki tepeye doğru gitmeleri sonra da yılan gibi kıvrılan tali yolu kat etmeleri gerekecekti. Bu da tehlikeliydi. Ama şu anki formasyonlarını bozmadan uygulanacak tek seçenek de oydu. Ali komutan karar verdi. Tali yoldan başkente gideceklerdi. Hemen araçlara doluştu Şahinler. Bulundukları noktaya paralel bir doğrultuda ilerlemeye başladılar. Çamurlu yol bir süre sonra rampa halini alıyordu ve araçlar daha da zorlanıyordu. Ali komutan gitgide üzerine çöken sıkıntıyı askerlerine yansıtmamaya çalışıyordu. Ama ekipte çok iyi anlaştığı Orhan ve Mahmut ile başka araçlarda olmalarına rağmen göz göze geldiklerini, düşüncelerini paylaşıyorlardı. Birbirlerine buğulu gözlerle bakıyorlardı. Onların bakışlarına şahit olan diğer şahinler de kendi aralarında konuşup durum değerlendirmesi yapıyordu. Görevin başından beri içlerinde oluşan sıkıntı şimdi birden doruk noktasına çıkmıştı. Kamyonlar arka arkaya yolu almaya başlamışlardı ki garip bir şey oldu. Gökyüzünde parıltı gördüler. Herkes başını kaldırıp dikkatli biçimde göğe yükselen işaret fişeğini gördü. Ali komutan önce işaret fişeğine, sonra Mahmut ve Orhan'a baktı. Bu deneyimli askerler durumu çabuk kavramışa benziyordu. Ali komutan yanındaki şoföre dur diyerek işaret etti. Kamyon durdu. Hemen arkasından gelen kamyonlar da durup olan biteni anlamaya çalıştı. Gambiyalı jandarmalar da huzursuzlaşmıştı. Elleri silahlarına gitti ama etrafta başka hiçbir gariplik yoktu. Sadece askerlerin üzerindeki baskı ve sıkıntı artmıştı. Ali komutan içinden artık her ne olacaksa olsun diyordu. Ali'nin aracından indiğini gören Orhan ve Mahmut da kamyonlardan atlayıp yanına geldiler. Tam komutanlarına bir şey söyleyeceklerdi ki bir tüpü terk eden bir cismin boğuk yankısını duydular. Birkaç saniye sonra bir havan mermisinin yere düşerken çıkarttığı ıslık sesini duydular. O anki sessizliği Ali komutanın yere yatın bağırtısı bozdu. Şahinler kamyonlardan dışarıya panter gibi sıçrarken Orhan ve Mahmut da kendilerini yere attılar. Havan topları pek göze görünmese de dünyanın en tehlikeli silahlarındandı. Eğer gelişmiş topçu radarlarınız yoksa düşmanın nerede olduğunu asla bilemezdiniz. Ve o sizin yerinizi tam olarak nişanladıktan sonra ölmeniz sadece zaman meselesi olurdu. Bunun bilincinde olan askerler bedenlerine ışık hızıyla pompalanan adrenalinin etkisiyle kamyonları hızla boşaltmışlardı. Hava mermisi en öndeki kamyonun üzerine düştü. Düşmesiyle beraber ışıltılı şarapnel parçaları dört bir yana mermi gibi dağıldı. Ali komutanın az önce indiği kamyonun tam içine, arkada oturan Gambiyalı jandarmaların arasına düşmüştü mermi. Genelde hava mermileri bir iki atıştan sonra hedefi bulurdu. Ama bu çok şanslıydı. Ya da önceden yeri belirlenmiş bir atıştı. Ali ayağa kalktı ve kamyonun yanına koştu. Arkadaki askerlerin hemen hepsi ölmüştü. Bedenleri delik deşikti. En arkadaki birisi yaralıydı ama ölmüş olmayı tercih ederdi. Yaralarından oluk gibi kan akıyordu. Orhan ve Mahmut tepeye doğru koşuyorlardı. Bir an önce kendilerine güvenli bir pozisyon bulup hazır olmalıydılar. Tepeye doğru birkaç ev vardı. Şahinlerden bazıları evlere doğru çekilirken bazıları da ağaçları siper almıştı. Tam anlamıyla bir panik yaşanmıştı. Ama Şahinlerin eğitimi ağır basmış ve bir süre sonra herkes gerçek savaş psikolojisine girmişlerdi. Ali komutan koşarak ağaçların arasına girdi. Neler olacağını beklemeye başladı. İçinden bunun tekil bir olay olarak kalmasını arzu ediyordu. Bu düşüncelerini birkaç yüz metre uzaktaki ağaçlıklardan açılan makinenin tüfek sesleri sebebiyle terk etmek zorunda kaldı. Afganistan öncesi. Koltukların neredeyse yarısından fazlası boştu. Hosteslerden bir tanesi mikrofona yolculara kemerlerini bağlama şeklini ve her zamanki acil durum prosedürünü sanki işinin ilk günüymüş gibi canlılıkla anlatıyor, diğeri yanında sanki işitme engellilere arkadaşının söylediklerini tercüme ediyormuş gibi el kol hareketleriyle tekrarlıyordu. Sağda ve solda acil çıkış kapıları, tavandan sarkacak oksijen maskeleri, içeceklerin koltuk önlerindeki ceplere dökülmesi, başın kollarla örtülüp bacaklara kapanması. Tekerlekler asfalttan yavaşça ayrıldı. Uçağın kaslı gövdesi burnunu dikip tırmanmaya başladı. Yüksek irtifalara bir türlü alışamamış olan Mert'in kulakları tıkandı. Tırmanış boyunca etrafındaki sesler motorlardan gelen uğultulara karıştı. Gökhan'ın uçma konusunda hiçbir sıkıntısı yok gibi görünüyordu. Elindeki gazeteleri çoktan karıştırmaya başlamış, koltuğunda epey rahat görünüyordu. Cam kenarında oturan Gökhan'ın önündeki koltukta saçlarını siyah bir örtüyle örtmüş bir kadın, yan koltuğunda 8 yaşlarında bir erkek çocuk ve onun yanında da saçları sakalları üzerine muntazam uzamış bir adam oturuyordu. Kadın dışarıyı izliyor, adam elindeki gazetesini rahat okuyabilmek için birkaç parçaya katlıyordu. İşi gereği yüzlerce kez uçmasına rağmen Mert, ayağının yere basmaması fikrinden hiçbir zaman hoşlanmamıştı. Uçağın gövdesi rotasına oturup yatay konum aldıktan sonra megafonda hostesin kemerlerini çözebileceklerinin duyurusu geldi. Koridorun sonunda mutfağa açılan kapının hemen üstünde üzerinde birer çarpı işareti bulunan kemer, tuvalet ve sigara işaretlerinin ışıkları art arda söndü. Hava nasıldır acaba? Sıcak. Sıcak mı? Daha da kötü olabilir. Sohbet etmeye pek istekli görünmeyen Gökhan gözlerini okuduğu günlük gazeteden ayırmadan göreceğiz. Gökhan'ın ideal yol arkadaşı olmadığını anlayan Mert elindeki gazeteyi buruşturup çevresiyle ilgilenmeye başladıysa da ilgisini çekecek herhangi bir şey bulamadı. Hostesin gelip içecek siparişlerini almasına kadar gözlerini kapatıp koltuğuna gömülmeyi yeğledi. Kahvesini iki elinin arasında çevirirken üzerlerindeki panelde bulunan küçük hoparlörlerden pilotun sesi duyuldu. Ben kaptan pilotunuz Muammer Ömer. Rahat bir yolculuk geçirmenizi umuyorum. Şu anki yüksekliğimiz yaklaşık 10.000 feet. Yolculuğumuz normal şartlar altında 8 saat sürecek. Eğer bir isteğiniz olursa hostes arkadaşlarım size yardımcı olacaktır. Tekrar iyi yolculuklar dilerim. Pilotun konuşmasından sonra kabindeki yolcular daha bir rahatlamış, koltuklarından daha fazla yayılmışlardı. Sanki pilotun bu rutin, yapay, dileklerini ilettiği anonsunu bekliyorlardı. Mert göz ucuyla Gökhan'a baktı. Camdan dışarı izleyen arkadaşına, görevin detayları hakkında bir şeyler tahmin edebiliyor musun? Diye sordu. Gökhan derin bir nefes alıp bıraktı. Aslına bakarsan pek bir fikrim yok. Yani her şey olabilir. Afganistan'ın içinde bulunduğu durum belli. Şu an dünya üzerinde orası kadar problemli bir yer pek azdır. Dolayısıyla bir fikre de gerek yok herhalde. Her neyse önemli bir şeyler olmalı. İçim sıkılıyor. Uçmaktan olmasın? Çok komik. Neden bilmiyorum ama bu yolu boşa alıyormuşuz gibi geliyor. Kurt eski organizasyon yeteneklerini kaybetti. Belki de buluşacağımız adamla bir dakikalık bir telefon görüşmesi her şeyi halledecek. Ama NSA'nın dinlemesinden korkuyor. Ben de bundan bahsediyorum Gökhan. Kurt yaşlanıyor artık. Eskiden böyle değildi. Bu işin sonuna geldiğimizin farkındasın herhalde. Gri takım bitiyor. Her şey biter. Bitmek zorunda zaten. Sonsuza kadar gidecek hali yok. Maşallah çok rahatsın. Evet öyleyim. Benim için hava hoş. Umurumda bile değil. Artık hissetmiyorum Gökhan. Yorgunum. Ben de. Yolculuğun kalan saatlerini Gökhan deliksiz uyuyarak geçirdi. Servis edilen yemeği için bile uyanmadı. Mert için ise yemek yemek birkaç dakikayı sıkılmadan geçirmek için bir fırsat olmuştu. Ve tabii ardı arkası kesilmeyen çaylar. Nihayet hostesin kemerlerinizi bağlayın anonsu kabinde yankılandı. Hemen kemerini bağlayan Mert, arkadaşın hala uyuduğunu fark edip koluyla dürtükledi. Cehenneme hoş geldik. Gözlerini kırpıştıran Gökhan, kemerini bağlayıp önünde soğumuş kahvesinden acı bir yudum aldı. Ayrım 7 sonu, sayfa 73.